Ayrım 17. Güvercin Gerdanlığı. İbn Hazm. Sayfa 153. Bir de aşığın ortaya çıkardığı kaçınma şekli vardır. Aşık, sevgilisinde bir soğukluk hissederse ya da başkasına eğilimi olduğunu sezerse ya da onun yanından hiç ayrılmayan, can sıkıcı birini görürse kaçınması doğaldır. Bu durumlarda aşık ölüme razı olur, umutsuzluğun boğucu sıkıntılarına katlanır. Acı salatalık ona bu korkunç manzaradan daha tatlı gelir. O zaman bir köşeye çekilir, kalbi kırıktır. Bu konuda şunları söyledim. Seri. Sevgilimden kaçtım, evet ama bu ondan nefret ettiğim için değil. Sevgilisinden kaçan aşığın durumu ne tuhaf. Fakat gözlerim aldatıcı bir geyik yavrusunun yüzünü daha fazla görmeye dayanamıyor. Önüne her çıkana gönlünü kaptıran bir sevgiliden daha tatlıdır ölüm. Gönlümde aşk ateşi tutuştu. Ne tuhaf şey. Acılarla dolu, üzüntü yüklü ama gene de sabırlı bir aşık. Dinin temel esaslarında Allah tutsaklara kendilerini tutuklayanlar hakkında zihinsel sınırlamalarda bulunmalarına takiyeye izin vermiştir. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalınca dilden küf caizdir. Öyle ki o zaman inanan birini kafir gibi görürsün. Öykü. Aşkın kaldırabileceği tuhaf, aynı zamanda korkunç durumlardan şunu zikredeceğim. Kendisinden uzaklaşmak ve kaçmak isteyen birine gönlünü kaptıran bir kişi tanıyorum. Bir süre bu tutkusundan ötürü acı çekti. Fakat kader yüzüne güldü, kavuşma fırsatı nasip oldu. Dileklerinin gerçekleşmesi fazla uzamadan ayağına geldi. Amacına o denli yaklaşmıştı ki birden uzaklaşma ve kaçınma benliğini kasıp kavurdu. Bu konuda şunları söyledim. Seri. Feleğe sunulacak bir dilekçem vardı. Fakat dileğimin yerine getirilmesi Jüpiter gezegeni kadar uzak görünüyordu. Neden sonra dileğimin yerine getirilmesini onadı. Ancak tam gözümün önünde gerçekleşmek üzereydi ki birden her şey değişti. O zaman onu benden uzaklaştırdı ve sanki hiç gözüme görünmemiş gibi oluverdi. Gene şöyle dedim. Tavil. Umudum o denli yaklaşmıştı ki elimi uzatsam onu yakalayacaktım. Fakat birden gerisin geriye dönüverdi. Samanyoluna doğru uçarak uzaklaştı gitti. Artık umut etmez oldum. Oysa ne kadar emindim. Tam gerçekleşmek üzereyken şimdi köpek yıldızıyla birlikte. Önceleri kıskanılan bendim. Şimdi ise başkalarını kıskanır oldum. Önceleri kendim umut edilendim. Şimdi ise umut eden ben oldum. İşte kader böyle cilveli, gidişli dönüşlü. Öyleyse akıllı kimseler sakın kadere güvenmesin. Son olarak kinden dolayı meydana gelen kaçınmadan söz edeceğim. Bu alanda en kurnazlar yolunu şaşırır, yapacakları başka kurnazlık kalmaz. Bu büyük bir beladır. Akılları alt üst eder, baştan çıkarır. Kimin başına bu bela gelirse, sevgilisinin sevdiği şeylere yönelsin. Onun hoşuna gideceğini sandığı şeyleri araştırsın. Onun tiksindiği şeylerden kesinlikle kaçınsın. Belki bu tutumuyla sevgilisinin sevgisini yeniden kazanacaktır. Tabii ki eğer sevgili laf anlar biri ise ve sevgisini geri verme arzusu varsa. Fakat bunların değerini bilmeyen biri ise o zaman ondan başka duyguları beklememek gerekir. Daha kötüsü, sizin güzel davranışlarınız onun gözünde çirkin olacak, günah sayılacaktır. Eğer aşık onu yumuşatamazsa en iyisi artık onu unutmaya çalışmalı, bu yoksunluk ve felakette kendi öz eleştirisini yapmalı, kendi olanaklarından yararlanarak arzularını değişik yollardan gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Şahsen ben bu durumda olan birini tanıdım. Bu konuda şunları söyledim. Tavil. Öyle birinin aşkıyla yandım, tüttüm ki eğer onsuz ölüp mezara girseydim, mutlaka keşke ben de mezara gireydim diye haykırırdı. Aynı şiirden, günahım yok, develerimi sulağa götürdükten sonra kaderin cilveleri dönüşümü zorlaştırdı, ben ne yapayım? Eğer zayıf görüşlü insanlar kuşluk vakti gökte parlayan güneş ışığına dayanamıyorsa bunda güneşin ne suçu var? Bir başka şiirde de şöyle diyorum, basit muhalla. Konuşmadan sonra kaçınma ne korkunçtur. Ama ayrılıktan sonra kavuşmaysa ne güzeldir. Yoksulluktan sonra elde edilen zenginlikle, zenginlikten sonra başa gelen yoksulluk da böyledir. Bir başka şiirde de şöyle dedim. Seri. Herkesçe bilinen bir konu bu. Senin ahlakın iki yönlü. Ve işte bugün kader senin şahsında iki yüzü birden gösteriyor. Sen geçmişteki Numan, El-Hira kralı, miladi 5. yüzyıl sonu gibisin. Onun da iki günü vardı. Biri mutlu günü, o gün insanları mutlu ediyordu. Öteki uğursuzluk ve düşmanlık günü. Senin de mutlu günün var ama ne yazık ki benim için değil. Seninle birlikte olduğum günlerimse hicran dolu, çile dolu. Söylesene, senin için beslediğim aşkım herhangi bir lütufla ödüllendirmene layık değil mi? Aynı konuda bir de kıta söyledim. Seri. Ey bir kolyede incilerin dizilişi gibi kendisinde güzelliğin ahenkle dizildiği sevgili. Yüzüm mutluluktan parlarken nasıl oluyor da ölümüm kasıtlı olarak senin elinden oluyor? Bir kaside yazdım. İlk iki beyti şöyle. Tavil. Bu saat sana veda etme saatimi. Bu saat kıyamet saatimi. Bu gece senden ayrılışımın gecesi mi? Bu gece diriliş gecesi mi? Bana uyguladığın bu kaçınma, müminlere cehennemde uygulanacak olan geçici ceza mı? Ki bu ceza gene bir kurtuluş umudu veriyor. Yoksa kafirlere uygulanacak ebedi ceza mı? Daha ileride de şöyle sürmekte. Allah bize Nilüfer tomurcuklarının açılışı gibi gelmiş geçmiş günlerimizi ve gecelerimizi bağışıyla doldursun. Gerçekten bu çiçeğin yaprakları güzellik ve parlaklık açısından o günleri çok andırıyor. Ortası ise ömrü kısaltan gecelere benziyor. Sevinçli ve kederli anlarımızda neşelendik, eğlendik, biz farkına varmadan gelip geçen o güzelim günlerle. Fakat bu güzel günlerin ardından öyle günler geldi ki sanki peşinde ihanet sürükleyen güzel vaatlerle süslü saatleri andırıyordu. Gene aynı şiirden, ey ruhum, sakın umutsuzluğa düşme. Umulur ki o güzel günler, tersleyen değil, hoş karşılayan, güler yüzle yeniden gelecektir. Nasıl ki Yüce Tanrı Emevilere bir devlet nasip etti, öyleyse ey ruhu soylu, güzelce sabretmesini bil. İşte bu kasidede, Allah rahmet etsin, müminlerin emiri, devlet başkanı Abdurrahman el-Murtaza'nın, Hişam 3 el-Mutet Billah, Kurtuba'nın son Emevi halifesi, kardeşi Ebu Bekir Hişam İbn Muhammed'e övgüde bulundum. Abdurrahman 4 Kurtuba halifesi, 1017 ila 1019. Şöyle söyledim, bizdeki ruh yakın uzak ne varsa hepsini kuşatmıyor mu? Oysa o göğsümüzde kapalı duruyor. Zaman içinde durum aynı, zaman bir bedendir. Hişam onun ruhu. Zamanın içerdiği her şeyi kuşatıyor. Eğer isterseniz bakın, bundan emin olabilirsiniz. Gene aynı şiirden. Kabilesi ona sunuluyor. Onlardan kabul lütfunda bulunduğu tek ihsan, onların gönül borcu. İşte böylece ülkedeki her nehir, ne kadar taşkın o da olsa, sonunda denizin dalgalarına atılıyor, atıyor kendini. Vefa. Aşkta ve öteki durumlarda övülecek içgüdüsel eğilimler, güzel huylar, erdemli davranışlardan biri de vefadır. İnsanın aslının temiz, soyunun iyi olduğunu gösteren en açık delillerden, en güçlü kanıtlardan biridir vefa. Bu nitelik insandan insana değişir. Bu konuda bir şiir yazdım. Basit. İnsanın ne olduğunu ancak edimleri öğretir bize. Gözümüzle hakkında başka bilgiler araştırmamıza gerek kalmaz. Gene aynı şiirden. Hiç zakkum ağacının üzüm verdiği ya da bal arılarının kovanlarına acı bal özü biriktirdikleri görülmüş müdür? Vefanın, bağlılığın birinci derecesi, insanın öncelikle kendisine bağlı olana içten bağlı olmasıdır. Bu hem aşık hem de sevgili üzerine düşen vazgeçilmez bir sorumluluk ve mutlak bir görevdir. Bundan ancak soyu kötü, ahlakı bozuk, hayırdan yoksun olanlar uzaktır. Elinizdeki eserin amacı, insanın karakterini doğal ve sonradan kazanılmış ya da doğal nitelikler köreldiği zaman sonradan elde edilen niteliklerden kaybolabilenleri işlemek, incelemek amacında olsaydı, bununla ilgili tüm gelişmeleri enine boyuna ele alırdım. Ancak aşkla ilgili olan hususlardan söz etmeyi amaçladık Yoksa onları anlatacak olsak sayfalar dolusu açıklama gerekirdi. Çünkü bu sorun çok boyutludur. Öykü. Bu bağlamda aşağıda anlatacağım ve kişisel olarak tanık olduğum öykü, vefanın, bağlılığın en korkunç, en berbat sonuçlarından birini içermektedir. Sevgilisi onun için dünyada biricik varlıktı. Öyle ki onun yanından bir saat ayrı düşmektense ölmek daha iyiydi onun için. Bu kıyıcı ayrılma kararını aldı. Çünkü birisi ona bir sır vermişti. Sevgilisi de bu sırrı kendisine söylemedikçe onunla kesinlikle konuşmayacağına ve aralarında hiçbir yakınlık, ilgi kurmayacağına ağır bir şekilde yemin etmişti. Sırrı veren kişi de ortada yoktu. Aşık, sakladığı sırrı söylememekte, sevgilisi de onunla ilgi kurmamakta direndi. Bu direnişleri birbirlerinden kesin kes ayrılıncaya kadar böyle sürdü. Vefanın ikinci derecesi, size hainlik edene vefakar olmaktır. Bu, sevgili için değil, yalnızca aşık için söz konusudur. Sevgili konu dışıdır. Böylesi bir vefa ona gerekmez zaten. Çünkü bu ancak güçlülerin, dayanıklıların, sağlam vücutluların, gönlü zenginlerin, yiğit ruhluların, emin akıllıların, güzel ahlaklıların, temiz niyetlerinin dayanabileceği bir durumdur. Kuşkusuz hainliğe aynısıyla karşılık veren kişi ayıplanamaz. Fakat yukarıda söylediğimiz biçimde karşılık vermenin daha yüksek bir değeri vardır, daha yiğitçe bir davranıştır. Bu durumda vefanın en yüksek aşaması, kötülüğe karşı kötülük yapmamak, sözle ya da eylemle hemen cevabı yapıştırmaktan kaçınmak, elden geldiğince dostluk bağını koparmayı ertelemek, umut var oldukça içtenliği elde tutmak, en ufak bir ilgi kurma işareti, çok zayıf da olsa azıcık bir ışık ya da küçük bir belirti oldukça dönüş kapılarını açık tutmaktır. Ama eğer umutsuzluk belirmiş, hınç ağır basmışsa, o zaman sizi aldatan kişiden esenliğe çıkmanız, size zarar verenden güvence altına girmeniz, size kötülük yapandan kaçıp kurtulmanız gerekecektir. İhanetle ortaya çıkan hıncın giderilmesi için geçmişin anısını anımsamalı, çünkü verilen sözlere saygı duymak bilge kişiler için kaçınılmaz bir görevdir. Geçmişe hayıflanmamak, olup biteni ve zamanın dolduğunu unutmamak, işte size gerçek vefanın en sağlıklı belgesi. Bu çok güzel bir meziyettir. Hangi durumda olursa olsun, insanlarla olan ilişkilerin tümünde kullanılması gerekir. Öykü. İyi anımsıyorum, en samimi dostlarımdan biri bir cariyeye gönlünü kaptırmıştı. Aralarındaki aşk bağları çok güçlenmişti. Ne ki bir süre sonra cariye ona gadirlik etti ve tüm bağları kopardı. Durumları çevreye yayıldı. Dostum bundan dolayı feci şekilde üzüldü. Öykü. Vaktiyle bir arkadaşım vardı. Bana karşı benzeri düşünülemez bir sevgi gösterisinde bulunduktan sonra nedense niyetini bozdu. Oysa birimiz ötekinin tüm sırrını bilirdik ve aramızda hiçbir kötü durum geçmemişti. Duyguları benim aleyhime değişince hakkımda ne biliyorsa ve ben ona ne söylemişsem, birin yanına 10 katarak hepsini herkese yaydı. Sonra söylediği sözlerin benim kulağıma değdiğini öğrendi, bundan dolayı çok üzüldü ve yaptığı çirkin işe dengiyle karşılık vermemden korktu. Bunu da öğrendim, ona bir şiir yazıp gönderdim. Dengiyle karşılık vermeyeceğimi bildirdim. Böylece tasasını dağıttım, ona güven verdim. Öykü. Gene aynı düşünce doğrultusunda aşağıdaki olayı zikredeceğim. Gerçi bütünüyle konumuzla ilgili değil, önceki paragrafla şu paragraf ne kitabın ne de bu bölümün çerçevesine giriyor. Fakat yukarıda belirttiğimiz koşullara uygun bir biçimde yaklaşıyor. Allah rahmet etsin. Babam bakanken sekreteri Muhammed bin Velid İbn Maksir benimle dostane ve candan ilişkiler içerisindeydi. Kurtuba'da bilinen olaylar olunca ve durumlar değişince bir vilayete gitti. Oranın valisiyle yakınlık ve dostluk kurdu. Bir mevki kazandı, ün sahibi oldu ve çok iyi bir duruma erişti. Bir yolculuğum sırasında bu vilayete uğradım fakat hiç de bana gerektiği gibi davranmadı. Benimle doğru düz konuşmadı. Varlığım onu sıktı, rahatsız etti. Nezaketsiz davranışlar yaptı. Benimle ilişkilerinde insanı inciten tavırlar takındı. Bu arada bana bir iyilikte bulunmasını rica ettim. Fakat kesinlikle hiçbir şey yapmadı. İsteğime ilgisiz kaldı. Oysa çok acele gerekliydi benim için. Bu konuda onu kınayan bir şiir yazdım, gönderdim. Beni teselli mahiyetinde bir cevap verdi. O zamandan beri ondan hiçbir ricada bulunmadım. Bu konuda bir şiir yazdım. Kuşkusuz bu bölümün çerçevesinin dışına çıkıyor ama gene de buraya yakışıyor. İşte bundan bir parça. Basit. Gizlenmesi gereken bir sırrı gizlemek o kadar önemli değil. Asıl önemli olan birinin açığa vurduğunu gizlemektir. Tıpkı insanın fazla zengin değilken ya da cimriliğe eğilimliyken bol bol bağışta bulunmasının büyük bir değeri olduğu gibi. Bağlılığın vefanın üçüncü derecesi ise, tüm umutlar yitirilse, sevgili ölse ya da dünyadan beklenmedik bir felaketle göçse bile vefakar olmaktır. Bu son durumdaki vefa, sevgili hayattayken ve kavuşma umudu varken beslenilen vefadan daha soylu, daha güzeldir. Öykü. Kendisine sıkı güven duyduğum bir kadın, İspanya'ya İmam Abdurrahman İbn Muaviye, İspanya Emevi Hanedanı'nın kurucusu ile birlikte gelen Bedir oğullarından İbni Rukeyza diye bilinen Muhammed İbn Ahmet İbn Vehb'in evinde olağanüstü güzellikte bir cariye gördüğünü söyledi bana. Efendisi vardı fakat ölüm onu dünyadan göçürmüştü. Ölümünü mütakip satılığa çıkarıldığında efendisinden sonra öteki insanları reddetti. Yüce Allah'ın rahmetine kavuşuncaya kadar hiçbir erkek onunla cinsel ilişki kuramadı. Aslında çok güzel şarkı söylerdi, bu yeteneğini inkar etti. Basit bir hizmetçi kadın olma yolunu yeğledi. Zevk için, yaşamın tadını çıkartmak için ya da çocuk doğurtmak için seçilen kadınların dışında tutulmayı benimsedi. Böyle istedi. Çünkü yok olmuş, toprağın altına gömülmüş, mezar taşlarının altına konmuş, kefene sarılı bir varlığa vefakar kalmak istiyordu. Yeni efendisi yatağını paylaşmak istedi ama bu reddetti. Efendisi bu yüzden onu çok kez dövdü. Vücuduna ağır işkenceler yaptı. Bütün bunlara büyük sabırla dayandı ve red cevabı üzerinde ısrarla durdu. İşte bu vefalı olmanın çok ilginç bir örneğidir. Bil ki vefa, sevgiliden daha çok aşık için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Aşık için oldukça önemli bir şarttır. Çünkü bağlanma kararı ondan gelmekte, girişimlerde o bulunmakta, sevgiyi o güçlendirmek istemekte, gerçek içtenliği o dilemekte. En saf ve en temiz dostluk bağlarını kurmak isteyenler arasında ilk sırayı o almakta. Aynı şekilde sevgilisinin yardımlarını kazanarak zevk elde etmede, sevgilisini geride bırakır aşık. En sağlam bağlarla bağladığı, en sıkı dizginlerle dizginlediği sevginin kopmaz ipleriyle bağlanan da gene odur. Kendisi bu noktaya gelmek istemeseydi, bütün bunları yapmaya kim zorlardı onu? Şefkatini, sevgisini rica ettiği sevgilisine bağlanarak vefakar davranışıyla oraya en son damgayı vurmak istemeseydi, onu aşık olmaya kim zorlayabilirdi? Tam tersine, sevgilisi ise kendisine doğru yönelirken aşığını kendisine çeken bir varlıktır. Kabul ya da reddetmekte bütünüyle özgürdür. Eğer kabul ederse aşığı umutlara, lütuflara boğar. Eğer reddederse kınanacak bir iş yapmış olmaz. Bu durumda kavuşma için uğraşmak, onu elde etmek için ısrar etmek, iyi geçinerek ya da gıyabında ve birlikteyken onunla ilişkileri güzelleştirme yoluyla onu kendine çekmek için elden ne geliyorsa yapmak, bütün bunların vefa ile en küçük bir ortak yanı yoktur. Gerçekte lütuf isteyen salt kendi mutluluğunun peşindedir. Kendi kişisel zevki için çalışmaktadır. Salt kendi ocağını yakmak için odun aramaya çıkmıştır. Çünkü kendisi istesin istemesin oraya onu aşk çağırıyordur, aşk sürüklüyordur. Gerçekten de vefalı olunamayacak yer ve zamandaki vefa övgüye değer ancak. Sevenler için vefanın gerekli koşulları vardır. İlki, sevgilisine verdiği sözleri tutmak, ona güvenini yitirmemek, sevgilisinin özel ya da genel davranışlarını gizlemek, kusurlarını saklamak, güzelliklerini, iyiliklerini yaymak, ayıplarını örtbas etmek, edimlerini, işini yüceltmek, yanılgılarını görmezlikten gelmek, bir görev verdiğinde kabul etmek, hoşuna gitmeyecek şeyler yapmamak, sicim gibi yağmurun sağanak olmasından, gölgenin karanlık bir geceye dönüşmesinden kaçınmak. Eğer sevgisi eşitse, sevgili de aşık ile aynı koşulları paylaşır. Ancak küçük bir farkla. Gerçekten de aşığın onun seviyesine yükselmeyi istemeye hakkı yoktur. Onun kendi derecesine yükselttiği savında bulunarak ona karşı öfkelenemez. Dolayısıyla sevgilisiyle olan ilişkilerinde sınırlı ve ölçülü davranması, onu hiç tedirgin etmemesi, ona karşı çıkarak hoşuna gitmeyecek davranışlarda bulunmaması ve sırrını saklaması gerekecektir. Bir üçüncü durum söz konusu olursa, yani sevgili aşığa hiçbir ilgi duymuyorsa, o zaman aşığın bulduğuyla yetinmesi, mevcut olanı alması, koşulları ileri sürmemesi, anlaşmalar yapmaktan kaçınması gerekir. Basit olarak şansı kendine ne getirirse ya da çabalarının sonucu neler hazırlanırsa, ortaya çıkarsa onları alacaktır. Bil ki bir eylemin, bir işin çirkinliği o eylemi yapana açıkça gözükmez. Bunun için aynı eylemi işlemeyenin gözünde o da çok çirkindir. Bu sözleri öğüt olsun diye söylemiyorum. Fakat şu Tanrı sözünden kendime ders çıkarıyorum. Rabbin nimetlerine, iyiliklerine gelince onları durmadan anlat, anlat. Kur'an 93/11. Aziz ve Celil Allah bana daha ilk karşılaşmamızda bir saatlik bir sohbetten sonra benimle dostluk kuranlara vefalı davranmamı nasip etti. Benden yardım umanlara yardımımı esirgememeyi, onlara kolaylık göstermemi istedi. Bu lütuflarından, bağışlarından ötürü ona şükrediyorum. Ona hamd ediyorum. Bana daha fazlasını vermesini, verdiğinin devamlı olmasını diliyorum. Benim gözümde gadre uğramaktan daha tiksindirici hiçbir şey yok. Ömrüme ant içtim. Ufacık bir bağlantı kurduğum herhangi bir kişiye büyük bir hata işlemiş olsa ve ben kendisine kırgınlık duysam bile zarar vermeyi aklımın ucundan bile geçirmedim hiçbir zaman. Bu bakımdan çok acı çektim ama her zaman için kötülüğe karşı iyilik yaptım. Bu yüzden Allah'a binlerce hamd olsun. Uzun bir şiirimde vefakarlıkla övünüyorum. Orada içimizi kemiren, üzüntüyle bizi kıvrandıran musibetlerden, ülkenin şurasına burasına yapmak zorunda kaldığımız göçlerden, sürgünlerden söz ettim. O şiir şöyle başlıyor. Basit. O çekip gitti, benim güzel sabrım da onunla birlikte uzaklaştı. Ama gönlün sakladığını gözyaşları açığa vurdu. Beden melul mahzun olsa da gönül kavuşmaya can atıyor. Eğer ayrılık başa gelirse gönül acı çeker, üzüntüsünden kıvranır. Ne bir evde, ne bir vatanda karar kıldı. O nazenin bedeni yatağını hiç ısıtmadı. İncecik bulutlara dönmüş sanki, rüzgar nereye eserse oraya, yeni ufuklara sürükleniyor. O ise tevhid inancı gibi karşısında kafirlerin gönlü daralıyor, inanın denildiğinde bir türlü inanmıyorlar. Ya da bir yaz gecesinde gökyüzünde kayan yıldızlara benziyor. Kayarken kah kayboluyor, kah gözüküyor. Bana öyle geliyor ki şayet onu ödüllendirdiyse ya da lütuf yardım ettiyse ömür boyu kendisini izleyecek gözyaşı seli akıtmış olurdu üzerine. Gene uzun bir kasidemde vefakarlığımla iftihar ediyor, övünüyorum. Gerçi o şiirin büyük bir bölümü bu kitabın konusunun dışına taşıyor. O şiiri yazmama da neden şu oldu. Buna karşı çıkanların çoğunda kuşku uyandırmıştım. Bu yüzden yüzüme karşı gönül kırıcı sitemlerde bulundular. İleri sürdüğüm delillerle, diyalektiğimle, yanlış, batıl düşünceleri savunmakla suçladılar beni. Gerçekte ise hakikat ve ehli adına koyduğum kanıtları, delilleri çürütebilecek güçleri yoktu. Doğrusu beni kıskanıyorlardı. Dolayısıyla bu şiiri yazdım. Beni anlayabilecek dostlarımdan birine gönderdim. Tavil. Beni Musa'nın asası say, lotüs çiçeği gibi dillerini Kur'an 20/72'ye işaret, sallayan yılanlar da olsalar çağır onları, hepsini getir. Daha ileride beni karalamak için ellerinden dillerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Olağanüstü çaba gösteriyorlar. Doğrusu aslan kocayınca aslana az önem verilir. Ve gene onlar erişemeyecekleri şeyleri umuyorlar. Rafizilerin Şiilikteki gizli imam düşüncesine işaret, imam konusunda olanak dışı şeyler isteyişleri gibi. Ve gene, eğer tüm yürekler, tüm kafalar benimki gibi sağlam olsaydı, bitkin, ölgün gözlerin onlar üzerinde en ufak bir etkisi olamazdı. Ruhum haklı olarak her tür alçaklıktan iğreniyor. Tıpkı edatların, fiillerin önüne konulmasının doğru olmayışı gibi. Ve daha ileride, vücudum içinde atar damarların dolaşışı gibi, görüşlerim gizli kapaklı yerlerde bile kendine yol buluyor. Ben karıncaların yol alışını çok net görüyorum. Oysa hasımlarım koskoca fil yuvalarını görmüyorlar. 17. ayrımın sonu sayfa 163.